Ayrım 12. Ser verip sır vermeyen bir yiğit. Nihat Behram. Sayfa 120. Benim yavrum muradını almamış. Bayrak dikilip de düğün olmamış. Olmamış kuzum oy. Okumuş da muradını almamış. Yaralı gövdene kurban olurum. Ben de senin yollarına ölürüm. Anasının İbo için yaktığı ağıttan. İbo'nun köyüne getirildiği haberini öz anasına da ilettiler. Öz anası ile Ali Kaypakkaya İbo bebekken ayrılmışlardı. İbo'nun daha dili yeni yeni çözülüyor. Geliyorum anam geliyorum diye heceliyordu. Ayrıldıktan sonra İbo babasının yanında kalmıştı. Daha sonra öz anası Sungurlu Gökçem köyüne göçmüş, evlenmişti. İbo anasını gerek ilk gençliğinde gerekse İstanbul'da okuduğu günlerde sık sık arar, onun köyüne gelirdi. Köyde kaldığı 2-3 gece anasıyla uzun uzun dertleşir, sonra savuşur giderdi. O giderken anası, "Etme oğul, daha kal, seni doyasıya seyredeyim," dediğinde anasına otur, "Beni özleyince aynaya bakıver, ben sana benziyorum," derdi. İbo savuşur gider fakat anasının köyüyle ilgisini hiç kesmez, gazete kitap gönderirdi. İbo'nun arandığı günlerde güvenlik kuvvetleri anasının köyünü de basmışlar, iğne deliğine dek her yanı aramışlardı. Yavrum yokken polis geldi. Polis geldi, iki şey dolusu geldi. Şu fotoğraflara varıncın sordu. Şu şapkaya varıncın sordu. Şu kaselere varıncın sordu. Niye iki yıkıyordun da üç oldu bu kase diye sordu. Ayakkabıcıya varıncın, sırtımın kazağına varıncın sordu. Ayağımı da giydirtti. Ha şöyleydi, iki adım üç cenderme, iki adım üç cenderme, evin dört yanını tel şeklinde aldılar. İki adım üç cenderme, ahırın şeylerine, şöyle çatılara, deliklere, şöyle tüneklere çifte çifte soktular çıkacak diye. Çatıya çıktılar, oraya elma falan sererik. Buraya diyor, yataklık adam almış, yataklık adam diyor. Hayır dedim, biz elma falan sererik dedim. Oradan samanlığın çatısına çıktı. Biraz içeri gördü. Buraya dedi, saklanın adamlar dedi. Ben dedim ki, hayır biz köylüyük. Tandır başlığı falan yaparık dedim. Kadın öyleyse, söyle nerede dedi. Arıyoruz dedim. Ondan sonra da işte muhtar emmi getirdiler. Merdivenle bir bey ahıra gidiyor, bir oraya gidiyor, bir şuraya gidiyor. Beni dolandırtıyor peşinde. Bir yana koşuyor, kızlar korkuyor, çatılara çıktılar, şu kutunun altına girdi, oradan sonra gelmiş diye. Ben de gelmiyor dedim. Evvelsi gelirdi, şimdi gelmiyor dedim. Evvelsi gelen şimdi gelmez mi diye. İşte yağ kaynıyormuş, bal kaynıyormuş, koltuğumun altına girdi. Bu kadını aşağıya alın, gelin köy bekçisiyle dedi, komşusuyla dedi. Buraların, şöyle makatların, sandıkların, ipliklerden ne anlar? Hep derceylediler. Keserim, biçerim gibi tehditler çok oldu. Gıdığıma girdi, ustaları verdikçe suratıma, sen ne söylemiyorsun hayır gelinmiş diye. Muhtar geldi, sizin dedi, bana dedi aranıyorum. O sırada aranmadığı sıra gelmiş dedilerdi. Ben böyle bir anda, o bunu söylemiyordu dedim, bilmiyorum dedim. O katersini, sahtekar olduğunu anladık, aşağı indirin bunu dedi. Gittik nezarete, sabahın atıldık, akşamın 8'inde çıktık nezaretten. Sonra İbo'nun anası bırakmadı radyosunu elinden. Hep oğlundan bir haber alacakmış gibi bekledi başında. Gözü yolda, kulağı seste, İbo'yu gözledi dağdan taştan. Radyo kucağımda, ahıra gidersem ahırda oturuyorum. Yedinkini dinliyorum 8, sekizinkini dinliyorum 9. Ancak salı günü saat 7 şeylerinde kucağımda radyoyla İbrahim Kaypakkaya yaralandı dedi. Ali Haydar Yıldız mı dedi neydi? Alından vuruldu dedi. Amanın dedim o kadar ıslığını kendime geldiğimde insanlar hemen kapıştılar. Bana şunu yap bunu yap yolunda. Ondan sonra da işte 2 ay mı yattı, 3 ay mı, 4 ay mı ben de gözlüyorum ki çıkacaktır. Sonra işte ölüm haberini getirdiler İbo'nun. Ancak sabahın böyle kalktım da yine işte öyle suya gittiydim. Bir de aşağıdan iki kişi geliyor konuşuya. Seni şeye Kara Mahmut'a götürüyor diye gelip koluma girdiler. Bildim, yo Yavrumda bir zararı var. Yok dedi. O zamana kadar koluma girdiler. Yok yok dediler. Aşağı vardım. Üstüme baktım yok. Minibüsle anca hemen üstüne şeyleri örtmüşler. Geri verince baktım ki babası hep varmış. O zaman acı yavrumu getirdiniz de bana öyle mi geldiniz? Dizlerime vurdum. Köylüler sığır sürerlermiş geldiler. Arkadaşları da dağlar taşlar inledi. Bana göstermediler. Şu gıdıktan üst yanını açmadılar. Eter dökmüşler. Yaklaşamadık. Üç şişe kolonya tükettik, yaklaşamadık. Varanı baydı baydı gitti. Askeri pek fazlaydı. Asker dersem yani köylüler. Arkadaşı pek çoğdu. Bir ucu mezarlıktaydı, bir ucu köydeydi. Polisler pek sıkıydı. Salmamışlar törenine kaldırmaya. Vücudunu bana zahar ki dayanamaz diye göstermemişler. Kafadan şey almışlar. Kafayı yarmışlar. Beynini, kollarından akan kanı almışlar. Hiç korkmuyor mu bu? Biz bunu korkmadığı gibi bunun yüreğine bir derece koyak demişler ki zindanda. Dereceyi koyuyorlar ki yürekte çatal. Aklına koyuyorlar ki aklı Atatürk'ün aklından beş fazla. Bunu demişler ne zaman görsek biz o zaman gene aynısını vazifesini yaparık. Bu şeye geçer, başa bizi şey eder. Biz bunu aradayken kaldırak, elimizdeyken derler. Orada zindanda. Hep dikişti. Vücudunu karnından almışlardı. Akan kanlarını almışlardı kollarından. Bunca yıldır hasret gittiği oğlu, şimdi aynı yaralandığı salı günü kurban olduğum toprağa düşmüştü. Sabah haberi geleli beri yanık, acı, acılı sesiyle yavrusuna bir ağıt tutturmuş, dövüp dizini onu söylüyordu. Benim yavrum fakülteyi bitirmiş, eşi dostu hep yanına getirmiş, getirmiş. Yaralancın tümenini yitirmiş, yaralı gövdene kurban olurum. Ben de senin yollarına ölürüm. Ordunun askeri de üstüne varmış, kafirin biri de yavruma vurmuş, vurmuş. Bu acılı haberin köyde duyulmuş, acılı haberin duyan ağlasın, yas çekesin de kareleri bağlasın yavrum. Benim yavrum muradını almamış, bayrak dikilip de düğün olmamış, olmamış kuzum oy. Okumuş da muradını almamış, almamış, yaralı gövdene kurban olurum, olurum. Ben de senin yollarına ölürüm. Benim yavrum 4 ay hapiste yatmış, uyudum uyandım, yüreğim kopmuş, kopmuş. Bu yavrum gören ondan efkârım artmış, yiğit boylarına kurban olurum. Ben de senin yollarına ölürüm. Benim yavrum akılların kuyusu, vurmayın kafirler yiğit kuzusu, üstüne salmış da kafir sürüsü, civan boylarına kurban olurum. Ben de senin yollarına ölürüm. Benim yavrum ezelinden gülmemiş, okumuş da muradına ermemiş, kafirin sürüsü de aman vermemiş, yaralı gövdene kurban olurum. Ben de senin yollarına ölürüm. Kurban olurum sana nelerim. Yavrumun yaresi de hançer yaresi, ağlayan ağlayana da annesi, vurmayın kafirler de lise hocası, yaralı gövdene kurban olurum. Ben de senin yollarına ölürüm. Tunceli derler, adını duydum. Bir yiğit vurmuşlar da, komşular duyun. Babasına, annesine tel vuruk, yiğit boylarını da kurban olurum. Ben de senin yollarına ölürüm. Arayı arayı da seni bulmuşlar. Getirmişler de bir dergaha koymuşlar. Koymuşlar, koymuşlar. Kuzum, kuzum. Yavrumu da işkenceye almışlar. Yaralı gövdene kurban olurum. Ben de senin yollarına ölürüm. Nelerim kuzum? Civan boylu kuzum. Kurban olduğum kuzum. Bahar gelmiş de herkes gülüp oynuyor. Benim yorgun göğnüm de hiç durmuyor. Posta gözlüyorum da mektup çıkmıyor. Yaralı gövdene kurban olurum. Ben de senin kuzum, yollarına ölürüm, kuzum. Cellat uyandı yatağında bir gece. Tanrım dedi, bu ne zor bilmece. Öldükçe çoğalıyor adamlar. Ben tükenmekteyim öldürdükçe. Atal Behramoğlu. Daha sonra İbo evinden köylülerin omuzlarında elden ele geçerek mezarlığa getirildi. Çevreden gelip geçen, İbo'nun köye geldiğini duyan bütün köylüler yollarını bırakıyor, mezarlığa yöneliyorlardı. Sonra baharın yeşertip kabarttığı toprağı yarıp İbo'yu bıraktılar içine. Kıvır kıvır yeşillenmiş toprakla üstünü örtüp gökyüzünden ayırdılar. Ali Kaypakkaya, 19 Mayıs 1973'te gittiği Diyarbakır'dan getirdiği oğlunu 21 Mayıs'ta köyünde bırakıp Ankara'ya döndü. Takipçiler köyde kaldılar. Daha görevleri bitmemişti. İbo'nun toprakla çözülüp yok olmasını beklediler. Uzun süre mezarlığın yanına kimseyi yanaştırmadılar. Haber daraldı, genişledi, kısaldı, uzadı, dalga dalga yayıldı Anadolu'ya. Yine kan damlamıştı Mayıs ayına. Diyarbakır cezaevinde yatan kavga arkadaşları sonucu acıyla karşıladılar. Orada, az uzaklarında bir başına aylardır hücrelikte yatan İbo'nun son günlerini anan yaşamışlardı. Ölüm haberiyle birlikte olayı lanetlediler. Tepkilerini gösteriye dönüştürdüler. Yönetim zor kullanarak tutukluların gösterilerini bastırdı. Tutuklu devrimciler daha sonra 29 Mayıs 1973'te 1900-73 Taksim 84 sayı numaralı bir dilekçe yazarak Sıkı Yönetim Komutanlığı'na gönderdiler. Bu dilekçelerinde onun 16-5-1973 tarihinde hücresinden alınarak MİT'e götürüldüğünü ve MİT'te yapılan işkencelerle öldürüldüğünü, 18-5-1973 tarihinde işlenen bu cinayetin yetkili mercilere duyurulmamasının ve kamuoyuna gerekli açıklamanın yapılmamasının bu cinayetin en büyük kanıtı olduğunu söylüyorlardı. Dilekçelerine hiçbir yerden en ufak bir yanıt gelmedi. Türkiye'nin karanlık bir dönemiydi. Bu karanlık günlerde iki yurtsever ses yükselmişti. Temmuz 1973'te Bolu'da Ordu Milletvekili Ferda Güley yaptığı bir konuşma sırasında şunları söylüyordu. Babalar, bir babanın oğlunun sağlıklı ellerinden aldığı, iki gün önce yazılmış bir mektup üzerine, kolunda giyecek ve yiyecek çıkınıyla gittiği cezaevinde, göreceğini ve kucaklayacağını umduğu oğlu yerine, oğlunun bir gün evvel intihar ettiği haberinin verildiğini ve alıp memleketine götürdüğü evlat naaşının kurşunlarla delik deşik halini görmüş olduğunu biliyorum. Yine, Temmuz 1973 günlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bağımsız Milletvekili M. Ali Aybar Başbakan'ın cevaplandırması için Kaypakkaya'nın sorgu sırasında yapılan işkencede öldürüldüğü doğru mudur başlığı taşıyan 10 maddelik bir soru önergesi vermişti. Bu iki ses de dönemin sorumlularından en ufak bir karşılık almadı. İbo'nun bir numaralı sanığı olduğu TKP-ML ve TİKKO davaları açıldığında sanıklar 6 Kasım 1973 günkü duruşmada 1. Ordu Komutanlığı İkinoğlu Askeri Mahkemesi Başkanlığı'na uzun bir dilekçe verdiler. Bu dilekçelerinde İbo'nun başlarında mahkemenin iddia makamında oturan Savcı Yaşar Değerli'nin bulunduğu bir cinayet şebekesi tarafından önce işkence edilip sonra kurşuna dizildiğini söylediler. TKP-ML davası tutanakları. TKP-ML ve TİKKO davası sanıklarının bu dilekçeleri özetle şöyleydi. İbrahim Yoldaş, 16 Mayıs 1973 günü saat 10'da hücresinden alınarak götürülmüş. Bu durum hücre arkadaşları tarafından görülmüştür. Daha sonra savcılıktaki nöbetçi erler arasında İbrahim'in öldüğü haberinin dolaşması üzerine cezaevi müdürlüğüne başvuran tutuklulara cezaevi yönetimi İbrahim'in 16 Mayıs'ta komutanlıkça sorgu için istendiği, götürüldükten 2 gün sonra da hiçbir gerekçe gösterilmeksizin cezaevindeki kaydının silinmesinin bildirildiğini söylemiştir. Aynı günlerde askeri savcılığa sorgu için giden tutuklulara oradaki nöbetçi erler İbrahim'in üst katta kurşun yaralarıyla delik deşik bir durumda ölü olarak yattığını söylediler. İbrahim hücresinden sorguya götürüldüğü gün adi bir suçtan askeri savcılıkta sorgu için bulunan Cemil Oktay, İbrahim'i gözleri bağlı olarak bir takım sivil şahıslarca askeri savcılıktan çıkarılıp sivil bir otomobille bindirilirken görmüş ve bunu gözaltı koğuşuna döndüğünde Seyitan Dokay ve İhsan İter'e söylemişti. İbrahim, hücresinden sorguya götürüldüğü gün adi bir suçtan askeri savcılıkta sorgu için bulunan Cemil Oktay, İbrahim'i gözleri bağlı olarak bir takım sivil şahıslarca askeri savcılıktan çıkarılıp sivil bir otomobile bindirilirken görmüş ve bunu gözaltı koğuşuna döndüğünde Seyitan Dokay ve Hasan İter'e söylemiştir. Hasan İter, yine İbrahim'le bir yüzleştirilmesi sırasında savcı Yaşar Değerli'nin İbrahim'e "Senin cezanı çok yakın bir gelecekte kendi ellerimizle vereceğiz" dediğine tanık olmuştur. THKO davasından tutuklu bulunan Mustafa Karadağ ise MİT'e kendisini sorguya çeken Yaşar Değerli'nin "Konuşmazsan senin de akıbetin daha geçen hafta gömdüğümüz İbrahim Kaypakkaya gibi olur" dediğini, cezaevinde karşılaştığı İbrahim'in en yakın arkadaşlarından Arslan Kılıç'a iletmiştir. Faşistler, onu ancak vücudunda kurşun yaraları olduğu halde açlık, susuzluk ve amansız bir soğuğa karşı tek başına her türlü savunma ve koruma imkanlarından yoksun olduğu bir anda yakalayabildiler. Ve İbrahim Kaypakkaya yoldaş, iddianamede belirtildiği gibi, faşist üsteme Fehmi Altınbilek'ten başlayarak tüm faşist ve CİA'nın çömezi MİT'çilere, onların yardakçıları savcılara karşı dişe diş bir mücadeleye girişmiştir. O bir devrimcinin intihar etmesinin korkaklık, proletaryanın davasına ihanet olduğu bilincinde olan ve bunu yoldaşlarına öğreten bir önderdir. İntihar, ABD emperyalizminin, onların kompradörlerinin ve toprak ağaları kliğinin temsilcisi savcı Yaşar Değerli'nin iddia ettiği gibi komünistlerin değil, faşist köpekler, işbirlikçiler ve halk düşmanları gibi korkakların halkımızın devrimci mücadelesinin zafere yaklaştığı günlerde seçecekleri bir tercih olacaktır. Stalin önderliğindeki Sovyet Kızıl Ordusu'nun Berlin'e girdiği gün gelmiş geçmiş en büyük faşist köpek Adolf Hitler'di. Kendi beynine kurşun sıkan İbrahim Kaypakkaya yoldaş, Nazi işkence odalarının tavanına kanıyla unutmak isteyen bir komünistsin diye yazarak Falaka'ya her yatırılışında o yazıyı okuyup faşist cellatlara karşı direnen Dimitrovların Naziler tarafından kurşuna dizilirken Alman askerlerine "Ben sizin kurtuluşunuz için mücadele ettim. Siz kurtuluşunuzu öldürüyorsunuz" diye bağıran Fransız komünisti George Pilotzer'in Nazi kurşunlarına karşı korkusuzca göğüs geren Ernest Helman'ın ve "Ölümü yaşasın Ho Chi Minh" diyerek göğüsleyen Vietnam kahramanlarının her türlü şart altında son nefeslerine dek sürdükleri mücadelenin izleyicisidir. Canını proletaryanın ve halkların kurtuluşuna adamış devrimciler, faşist zulüm ve baskılardan korkarak intihar etmezler. İntihar, bizzat halkın devrimci mücadelesinden korktukları için zulmeden faşist köpeklerin seçeneğidir. İşte bütün bu somut gerçeklerden ötürüdür ki, önderimiz İbrahim Kaypakkaya yoldaş intihar etmez ve etmemiştir. Öldürülmüştür. TKPML dava dosyası. TKPML davası sanıklarının topluca verdikleri bu dilekçede en ufak bir yanıt almadı. İlgililerce duymazdan görmezden gelindi. Ve Nisan, Mayıs'a devrilirken toprak yeşillenmeye, kar dağlara çekilmeye, su kabarmaya, hava ılınmaya başlarken aklına İbo düşer Ali Kaypakkaya'nın. Oğlunun başucuna gelir, çöker, anısını tazeler. Kulağında son mektubunun son sözleri çınlar İbo'nun. Selam eder, ellerinden öperim. Ebemin, anamın ellerinden, çocukların gözlerinden öperim. Beni merak etmeyin, iyiyim ve şimdilik herhangi bir ihtiyacım yok. Hoşça kalın, oğlunuz İbrahim. Her yanını otlar tutmuştur. İbo'nun bağrı üstündeki toprağın, baharda kabarıp kabarıp iner toprak. Bakanlar İbo'yu nefes alıyor sanır. Mayıs'ın 18'i olunca çevre köylerden grup grup köylüler gelir. Gelir geçerler İbo'nun yanı başından. İbo'yu anmayı uğur sayarlar. Uzakta, dağların eteğinde yatan Ali Haydar'ın bağrı üstündeki karlar da erimeye başlamıştır. toprağıyla öpüşür, buhar olur, kalkar gider ağıtlara eklenir. Köylüsü, o kayadan o kayaya konup geçen, o köyden o köye akıp giden Ali Haydar'ı gözler. Ve sayıları, yüzleri tutan gencecik bedenler, Mayıs oldu mu, sıyrılıyor, çıkıyor gibidir topraktan. Her biri bir tomurcuk, bir yaprak, bir çimen, bir dal, bir fidan güzelliğinde. Her biri sağılıp gelmiş nice kavgadan. Erdemleri rehberimiz, anıları yolumuza ışık olsun. Kitabın sonu 24 Ocak 2013, sayfa 130.